Merhaba, Yıldızlı Bir Hikayenin ikinci sezon ikinci bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Bugün biraz Atatürk'ün kitaplara olan düşkünlüğünden, biraz da kitap okumanın gerçekten faydası olup olmadığından bahsedeceğiz. Çevremdeki insanlar kimi zaman benden kitap önerisi isterler. Onlara birkaç soru sorduktan sonra öneride bulunurum. Bugün ise herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğüm birkaç kitaptan dizeyi sizlerle paylaşıp düşüncelerimi aktaracağım. Ayrıca bölümün sonunda da bir sürprizim var. Hazırsan başlayalım. Öğrencilik yıllarımda bir öğretmenim bir gün derse elinde bir tomar kağıtla geldi. Burnundan soluyordu. Onun bu halini gören sınıf ahalisi sessizliğe büründü. Demek ki ters giden bir şeyler vardı. Tahmin ettiğin üzere sınav kağıtlarımızı okumuş ve azarlamaya gelmişti. Çok geçmeden sesinin tonu iyice yükseldi ve ön sıralarda oturan bana yaklaşıp "Hayat okuduğun kitaplarda değil!" diye azarladı. Kitaplarla aram her zaman çok iyiydi. Bana bu yüzden böyle bağırmıştı. Tabii ben bunu çok içerlemişim ki başlığı şöyle olan bir yazı kaleme almışım. Hayat okuduğumuz kitaplarda değil, henüz okumadıklarımızda. Yazının tamamını burada paylaşmayacağım ama verilerden faydalanıp sisteme eleştirdiğimi söyleyebilirim. Yıllar sonra okuduğum bir kitapta kitap okumanın gerçekten ne önemi olduğunu öğrendim. Evet, kitap okumanın birçok faydası var. Bunları herkes biliyor. Hayal gücümüzü geliştirir, bir konu üzerine daha etraflıca düşünmemizi sağlar, kendimizi daha iyi ifade edebiliriz ve daha hızlı okuyup okuduğumuzu daha iyi anlayabiliriz. Böylelikle sınavlarda daha başarılı olabiliriz. Her şeyin sonunu sınavlara bağlamak gibi hatalı bir sistemde başarılı olmak hepimiz için çok zor değil mi? Neyse, konumuza dönecek olursak kitap okumanın farklı faydalarından bahsetmek istiyorum. İlk olarak hayatın karmaşık olduğunu, hayatı daha iyi anlamlandırmak istiyorsak derin düşünmeye önemli bir zaman ayırmamız gerekiyor. Almanca konuşulan ülkelerden bu kadar çok edebiyatçı ve filozof çıkmasına şaşırmıyorum. Çünkü Almanca'da bir kelime başından, ortasından ve sonundan ek alarak anlam değişikliğine uğrayabiliyor. Zihin ne kadar çok örüntü kurarsa o kadar çok derinlemesine düşünebilir. Düşüncelerimizi yönetense dilimizdir. Dil konusuna başka bir bölümde daha geniş yer vereceğim. İkincisi, diğer kaygılarımızı bir kenara bırakıp sayfa sayfa dikkatimizi tek bir şeye vermenin kıymeti. Üçüncüsü ise kitaplardaki insanların veya yazarların nasıl yaşadığı, zihinlerinin nasıl çalıştığı hakkında derinlemesine düşünmenin önemi. Yani bakış açısının genişlemesi, stratejik düşünmenin gelişmesi de diyebiliriz. Yapılan uzun soluklu araştırmalar gösteriyor ki kitap okuyan insanlar diğer insanların duygu durumlarını daha iyi analiz edebiliyorlar. Yapılan deneylerin birinde tenis maçından çıkmış iki insanın arasındaki diyaloğun konusunu ve kimin kazandığını tespit etmeleri istenmiş deneklerden. Ve okuma alışkanlığı olan denekler tabii ki videodaki alt metinleri, kimin kazandığını ve duygu durumlarını doğru bilmişler. Araştırmayı yöneten psikoloji profesörü Raymond Marr, yapılan bu araştırma için okurken dikkatimizi dışarıya yani sözcüklere yöneltiyoruz. Ama aynı zamanda hayal etme ve zihinde canlandırma esnasında içeriye dönük bir dikkat de var. Kendimizi, farklı karakterleri, onların motivasyonlarını, hedeflerini anlamaya, bu ve benzeri farklı şeyleri takip etmeye çalışır halde buluyoruz. Bir tür idman olduğunu düşünebiliriz. Başka biri olmayı kafamız içinde canlandırıyoruz. Bu da empati yeteneğimizi canlı tutuyor ve geliştiriyor. Bugünlerde empati denen kavramın yok oluşuna maalesef şahitlik ediyoruz. Gelelim Atatürk'ün kitaba verdiği öneme. Diğer özelliklerinin yanı sıra bir düşünce insanı olan Atatürk'ün kitap sevgisini, yakınında bulunmuş arkadaşları, onun bir kitabı merak ettiğinde bitirmeden uyumadığı ya da çok az uyuyarak okumaya devam ettiği şeklinde anlatıyorlar. Hatta okumaktan yaşaran gözlerine kütüphanecisi Kemal Ulusu bir çözüm de bulmuş. İnce tülbentlerle gözlerini silmek. Kitap okumayı tutku derecesinde seven Atatürk, Cumhuriyet sonrası zamana kadar yerleşik bir hayatı olmadığı için çok istemesine rağmen kütüphane kurmaya muvaffak olamamış. Yanında okumak istediği, sevdiği, faydalı bulduğu kitapları taşımakla yetinmiştir. Ancak Ankara ve İstanbul'da sürekli olarak kalmaya başladıktan sonra kütüphane kurabilmiştir. 1930'dan sonra yeni alınan kitaplar kütüphaneye sığmaz olmuştu. Atatürk bu kütüphanede saatlerce çalışır, okur, okuduğu kitapların altını kırmızı ve mor renkli kalemlerle çizer, kenarlarını işaretler, notlar alırdı. Atatürk yeni yapılacak köşkte geniş bir kütüphane olmasını, bu kütüphanede haritalarını rahatça yayabileceği ve kitaplarını koyabileceği geniş bir masa istemişti. Atatürk'ün hizmetinde bulunanlardan Cemal Granada, Atatürk'le Vasıf Çınar arasında geçen bir konuşmayı anlatırken, ondaki okuma alışkanlığını çocuk yaşlarında kazanıldığını da belirtir. Boş zamanlarında Atatürk'ün elinden tarihle ilgili kitapların düşmediğini hatırlarım. Bir gün yine Atatürk, tarihle ilgili kalın bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki çevresini görecek hali yoktu. Bir sürü yurt meselesi dururken devlet başkanının kendine tarihe vermesi Vasıf Çınar'ın biraz canını sıkmış olmalı ki Atatürk'e sistemli bir şekilde şöyle dediğini duydum. Paşam, tarihle uğraşıp kafanı yorma. 19 Mayıs'ta kitap okuyarak mı Samsun'a çıktın? Atatürk, Vasıf Çınar'ın bu çok samimi yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi. Ben çocukken fakirdim. 2 kuruş elime geçince bunun 1 kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirisini yapamazdım. Kitaplar ve okuma konusundaki hassasiyeti diğer devlet temsilcileri tarafından da fark edilmişti. Türkiye'de görev yapan ABD Büyükelçisi General Charles Sherrill, Atatürk'ün kendisini kütüphanesinde kabul etmesinin ardından hissettiklerini şöyle anlatmaktadır. Bugün Mustafa Kemal kendisini ilk günkünden daha rahat hissediyordur. Çünkü kütüphanesindeydi. Yaratılışı itibariyle okumayı ve araştırmayı seven insanlar, kendi kitaplıklarında, kitapları arasında bütün güçleri ve büyüklükleriyle görünürler. Şimdi ne masanın üstünde yayılı duran haritalardan ne de odayı tüm duvarlarıyla dolduran kitaplardan bahsetmeyeceğim. Gelelim herkesin kütüphanesinde olması gerektiğini düşündüğüm kitaplara. İlk kitabımız José Saramago'nun Körlük adlı eseri. Portekiz'de küçük bir köyde dünyaya gelen Saramago, 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülür. Ama bu ödülün onun için pek bir önemi yok. Çünkü bir söyleşide Nobel Ödülü hakkında soru sorulunca şöyle der usta. Hayatımda aldığım en büyük ödül karım Pilar'dır. İşin aslına bakılırsa en büyük devrim aşktır. Beni en çok etkileyen cümlelerden biri ise şu oldu. Nasıl ki cübbe giymekle keşiş olunmuyorsa eline asa almakla da kral olunmaz. Bu asla unutulmaması gereken bir gerçektir. Eğer sen de bu kitabı okuduysan etkilendiğim bir cümleyi benimle paylaşırsan çok sevinirim. Kitaba gelecek olursak toplumun nasıl değiştiğini, toplumun çekirdeği olan bireyin ne aşamalardan geçerek değiştiğini anlatan harika bir roman. Okurken acaba benim de başıma gelecek mi diye sormaktan ve kitabı okumaktan kendimi alamamıştım. İkinci kitabımız ise Nikos Kazantzakis'in Zorba adlı eseri. Kitapta altını çizdiğim yeri hemen paylaşıyorum. Artık insanlara bakıp şöyle demekteyim. Bu iyi adamdır, şu kötü. İster Bulgar olsun, ister Rum, isterse Türk. Hepsi bir benim için. Şimdi iyi mi, kötü mü yalnız ona bakıyorum. Ve ekmek çarpsın ki ihtiyarladıkça da buna bile bakmamaya başladım. Ulan ister iyi, ister kötü olsun be. Hepsine acıyorum işte. Boş versem bile bir insan gördün mü içim cız ediyor. Na diyorum, bu fakir de yiyor, içiyor, seviyor, korkuyor. Onun da tanrısı ve karşı tanrısı var. O da kıkırdayacak ve dümdüz toprağa uzanacak. Onu da kurtlar yiyecek. Hey zavallı hey. Hepimiz kardeşiz be. Hepimiz kurtların yiyeceği etiz. Açık konuşmak gerekirse komşumuz Yunanistan'ın edebiyatına hiç ilgi duymamıştım. Bu kitaptan sonra da hiç yanaşmadım Yunanistan edebiyatına. Hani böyle müthiş bir kitap okursun, yazarın hayatını incelersin, daha sonra da hemen bir başka kitabını satın alıp okumaya başlarsın ve ilk cümleden hayal kırıklığına uğrarsın ya, işte bunun başıma gelmesinden korkuyorum. Zorba beni çok etkileyen, altını çizdiğim cümlelere sık sık göz attırmayı başarabilen bir kitap oldu. Umarım okurken benim gibi büyük keyif alırsın. Son kitabımız Dinle Küçük Adam. Yazarı ise psikiyatrist Wilhelm Reich. Hiçbir zaman küçük adam, mutluluğu dolu dolu, özgürlük içinde tatmadın. Bu yüzden mutluluğu tıkınıyorsun. Mutluluğun güvencesinden sorumluluk duymaksızın. Mutluluğu bulmayı, onun üzerinde titremeyi, ona bahçıvanın çiçeklerine, rençberin buğdayına baktığı gibi bakmayı öğrenmedin. Çünkü engellendin. Büyük araştırmacılar, şairler ve bilgeler kendi mutluluklarını sağlamak istedikleri için senden kaçtılar. Senin yanında küçük adam. Mutluluğu yutmak kolay ama sağlamak kolay değil. Yazar bir psikiyatristi. 1920'lerde Sigmund Freud'la beraber çalıştı. Dönemin toplumundan oldukça aykırı bir profildi. Bu yüzden Dinle Küçük Adam adlı eseri yazdı. Okuyup bitirdiğim vakit ben de kitap hakkında şunları yazmışım. Bu kitap gözlerdeki bağları gevşeten cinsten. Ama bilirim ki insan o bağlardan kurtulmak istemez. Hayatı ona bağlayan halatmışçasına sıkı sıkıya sarılır. Böylece kabul görür toplum diye adlandırdığı başka başka insanların arasında. Aslında hiçbiri birey değildir o an orada. Öfkeli kalabalıkların yakıp yıktığı caddeleri düşün ya da boğazına kadar toprağa gömülen insanlara taş atanları. Biri dahi çıkıp da yahu durun biz ne yapıyoruz demez. Dese de kimse onu dinlemez zaten. Wilhelm Reich bu yüzden eserin adını Dinle olarak seçmiştir belki de. Tabii ki önümüze çıkan her kitabı okumamalıyız. İyi bir okur kitabını birçok filtreden geçirir. Kafka'nın da dediği gibi bir kitap suratımıza inen bir tokat gibi bizi sarsmıyorsa bir işe yaramaz. Bu kitaplardan herhangi birini okuduysan ve fikirlerini, görüşlerini paylaşmak istersen çok sevinirim. Bölümü kapatmadan bahsettiğim sürprize gelelim. Bu bölümde adı geçmedi fakat Atatürk'ü daha iyi tanımamı sağlayan kütüphanecisi Mustafa Kemal Ulusu'nun yazdığı Atatürk'ün Yanı Başında adlı kitabı hediye etmek istiyorum. Instagram'dan veya e-mail üzerinden ilk talibim yazan kişiye hediye edeceğim. Bol şans şimdiden. Son olarak Instagram'dan ve bu bölümü dinlediğin mecradan beni takip edip sevdiklerine paylaşmayı unutma lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.